Ayrım 8. Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 81. En büyük istismarcı Muaviye. Muaviye, İslam'ın ve Hazreti Muhammed'in en büyük düşmanı olan Ebu Süfyan'ın oğluydu. Kendisi Ömer zamanında Ürdün valisi olarak atanmıştı. Dipnot: Abdülbaki Gölpınarlı, sosyal açıdan İslam tarihi. Daha sonra Şam valiliğine getirildi. Ömer Şam'a gidince Muaviye kendisini eğeri sırmalarla süslü bir ata binmiş ve ipekli kumaşlarla bezenmiş olarak karşılamıştı. Ömer sade Müslümanların temsilcisi olarak bu büyük gösteriş karşısında hem şaşırmış hem de kızmış. İşte Arap'ın Kisra'sı diyerek Muaviye'yi İran imparatorlarına benzetmiştir. Ömer Muaviye'yi sahtekar ve hırsız ilan etmiş ama kendisi bir suikastla öldürülünce halife olan Osman, Muaviye'ye daha geniş yetkiler vermiş ve onu Suriye'nin egemen gücü haline getirmişti. Çünkü Muaviye ile Osman aynı ailedendi. Sünni mezheplerden Hanefiliğin kurucusu Ebu Hanife, Sünni kaynaklarının çoğunda sahabeden sayılan ve İslam'a gerçekten büyük hizmetler vermiş kişilerle bir tutulan Muaviye için büyük günahkar demektedir. Dipnot: Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'daki İslam. Ebu Hanife şöyle diyor: eğer müminlerin emiri Ali'nin izlediği tavır olmasaydı, Muaviye Amr bin el-As, Ebu Musa el-Eşari gibi büyük günah sahiplerinin durumlarını bilemezdik. Bu durum Sıffin Savaşı'ndaki tavırlardan kaynaklanmaktadır. Ömer, Muaviye ve onun akıl hocası Amr bin el-As'ı hıyanetle suçlamış ve bu ikisine devlete ait vergileri çalma suçunu yüklemiştir. Dipnot: Yaşar Nuri Öztürk adı geçen eser. Kur'an mızrakların ucunda. Osman'dan sonra halkın istemesi ve hatta zorlamasıyla yönetim Ali'ye verildi. Daha önce Osman'a şiddetle muhalefet eden Ayşe, Ali başa geçince Osman'ın kanını almak iddiasıyla savaş çıkardı. Halbuki Osman döneminde açık açık Osman'ın öldürülmesi gerektiğini söylüyordu. Aslında Ali'den intikam almak istiyordu. Çünkü İslam tarihinde çok ünlü olan gerdanlık olayı konusunda Ali, Ayşe'yi kızdıracak bir tavır takınmıştı. Dipnot: Gerdanlık, İFK olayı. Bütün büyük İslam kaynaklarında yer alan bu olay özetle şöyledir. 627 yılında Hazreti Muhammed yanında eşi Ayşe'de olduğu halde Müstarik oğulları kabilesine karşı sefere çıktı. Onları yenip pek bol ganimet elde etti. Sefer dönüşü ordu geceliğin bir yerde konakladı. Ayşe ihtiyacı için ordugahın dışına çıktı. Döndüğü zaman boynundaki gerdanlığının kopup düşmüş olduğunu anladı. Aramak için ordunun dışında ihtiyacını giderdiği yere gitti. Bulup döndüğünde ise kendisinin devesi üzerindeki mahfelinde olduğunu zanneden muhafızları da dahil olmak üzere ordunun oradan ayrılıp gitmiş olduğunu gördü. Geri dönüp kendisini ararlar düşüncesiyle orada oturup bekledi. Bu arada da olduğu yerde uyuyup kaldı. Ordunun artçısı Saffan bin Muattal Ayşe'yi buldu, devesine bindirdi. Devenin yularını çekerek orduya yetiştirdi. İkinci konakta Ayşe'nin genç bir askerle geriden geldiği görülünce bunun dedikodusu başladı. Bu dönemde Ali, peygamberin sorması üzerine ona konuyu araştırmasını önerdi. Ayşe ise kendisine masum demeyip şüphe belirttiği için Ali'ye düşman oldu. Sonunda gelen vahiy ile Nur 11:20 Ayşe'nin masum olduğuna karar verildi. Ali, Talha ve Zübeyir'in desteklediği bu fitneyi Cemel denilen savaşla bastırdıktan sonra Şam valisi Muaviye ile uğraşmak zorunda kaldı. Muaviye Suriye'nin zenginliğini kullanarak Arap ileri gelenlerinin yanına çekti. Onları kandırmak için her yolu kullandı. Hileci ve kurnaz bir yönetici olan Muaviye, kazanacağı etkili isimlere karşı tatlı dil kullanmasını iyi biliyordu. İyice güçlenmiş olan Muaviye, Ali'nin halifeliğini tanımadı. Ali'ye bağlı vilayetlere saldırdı. Bunun üzerine Ali, Muaviye'yi yola getirmek için üzerine gitti. İki ordu Sıffin'de karşılaştı. Yapılan savaşta Muaviye'nin ordusu bozguna uğramak üzereydi. Muaviye ne yapmak gerektiğini Amr İbnül As'a sordu. Amr da şöyle dedi: senin adamların onun adamlarına dayanamaz. Sen de ona denk değilsin. O Allah için savaşıyor, sen ise başka maksatlar için. Onları Allah'ın kitabına çağır. Bu kitap aramızda hükmetsin deyiver. Bunun için de Kur'an'ları mızraklara bağlat, Ali ordusuna uzatsınlar. Desinler ki Iraklılar, yani Aliyanları, Allah için dullara, yetimlere acıyın. Aramızda Allah'ın kitabı var, bu tanıklık etsin. Sanıyorum ki bu sözler Ali ordusunda fikir ayrılığı çıkartır da kurtuluruz. Muaviye Amr'ın söylediklerini hemen yaptırdı. Kur'an yaprakları mızrakların ucunda Ali ordusuna doğru uzatılıp onun tanıklığına ve aracılığına başvurulması söylendi. Başı sıkışan Muaviye başka zaman önemsemediği Kur'an'ı şimdi kurtuluşu için bir araç olarak kullanmaya kalkışmıştı. Gerçekten de Kur'an sayfalarını mızrakların ucunda gören Ali yandaşlarından bazıları savaşı bıraktı. Bunlar Allah'ın kitabına kılıç çekmeyiz, kitaba uymalıyız demeye başladılar. Ali yapılan oyunu anlamış, savaşa karşı çıkan askerlerine şöyle demişti. Ey Allah'ın kulları, haklı ve doğru yolda olduğunuzdan şüpheniz mi var? Bu yolda ayak direyin, düşmanınızın cezasını verin. Muaviye, Amr, İbn Ebi Muayt ve onlarla bulunan kimselerden çoğu din ashabı ve Kur'an erbabı değillerdir. Ben onları sizden iyi bilirim. Bunlar gençliklerinde gençlerin şeriri oldukları gibi yetişkinler sınıfına dahil olduktan sonra da o sınıfın şeriri olmuşlardır. Tanrı'ya yemin ederim ki bu bir hiledir. Maksatları sırf uğramakta bulundukları mağlubiyeti ve zayıfliklerini kurtarmaktadır. Yanındakiler Allah'ın kitabına davet edilmemize karşı ona uymamak elimizden gelmez dedi. Hazreti Ali kendisinin bunlarla savaşmasının Kur'an hükmüyle amel etmelerini teminden başka bir maksatla olmadığını, zira bunların Allah'ın emirlerine karşı ayaklanıp isyan içinde olduklarını söylediyse de, Misar bin Fedeki, Et-Temimi, Zeyd bin Husayn ve diğer hafızlardan mürekkep bir topluluk, ''Ya Ali, Kur'an'a davete uy, yoksa seni tamamıyla onlara teslim eder veyahut Osman bin Affan'a yaptığımızı yaparız.'' dediler. Ali şöyle karşılık verdi. ''Sizi bu hususta men ve nehi, yani yasak etmiş olduğumu ve sizin bana söylemiş olduğunuz bu sözlerinizi unutmayın. Eğer halife olarak bana itaatiniz varsa savaşa devam ediniz, yoksa istediğinizi yapmak elinizdedir.'' Onlar Hazreti Ali'ye küfe süvarileri üzerine komutan olup savaşın en önemli unsurunu teşkil eden Eşter'e geri çekilmesi için haber göndermesini söylediler. Ali Yezid bin Hani'yi gönderdi. Eşter savaşın sonunu alıp Suriyelileri mağlup etmek üzere olduğunu söyleyerek yerini terk etmek istemedi. Hazreti Ali'nin yanındakiler Eşter gelmeyecek olursa kendisini yalnız bırakacaklarını kesin bir dille ifade ettiler. Bunun üzerine Ali Yezid'e fitne baş gösterdi. Git Eşter'e söyle savaşı bırakıp gelsin dedi. Eşter ister istemez geldi ve Ali'yi zorlayanlara ağır sözler söyledi ve bilahare havariç, yani hariciler sınıfına geçecek olan bu adamların samimi olmadıklarını yüzlerine vurdu. Aralarında kavga çıktı. Dipnot: Neşet Çağatay İbrahim Agah Çubukçu, İslam Mezhepleri Tarihi. Kur'an'ın ve Allah'ın Muaviye tarafından siyasete bu denli açık ve seviyesiz biçimde alet edilmesini geçmişte haklı görenler bile çıkmıştır. Ama günümüzde artık yapılanın bir içtihat hatasından ibaret olmadığı belirtilmekte, Muaviye istismarcı, zalim ve hırsız olarak değerlendirilmekte ve şiddetle eleştirilmektedir. Allah ile Kur'an'ın hırslar ve çıkarlar uğruna paravan yapılışının İslam tarihi içinde en tipik ve zalim örneği Sıffin Savaşı'nda Emeviler tarafından Hazreti Ali'ye karşı sergilenmiştir. Bilindiği gibi Kur'an yazılı sayfalar mızrakların ucuna sokularak kesin bir yenilgi önlenmiştir. Slogan şuydu: "Biz Allah'ın kitabına sığınıyoruz. İşte mızraklarımızın ucunda o var. Ona kılıç mı çekeceksiniz?" Gerçekten de Hazreti Ali'nin ordusu biz Allah'ın kitabına kılıç çekemeyiz diyerek bu oyuna teslim oldu. Hazreti Ali o gün Allah için savaşmak ile Allah'ı paravan yapmayı ayırmada ölümsüz bir kıstas ortaya koymuştur. Ordusuna şunu söylüyordu: "Ey insanlar, bu bir oyundur, inanmayın. Eğer Kur'an'a saygı duyacaksanız bilin ki Kur'an mızrakların ucundaki sayfalar değildir. Bakın, ben burada gerçek Kur'an'ı temsil ediyorum. Konuşan Kur'an'ı, yani Kur'an'ı natıkı bırakıp mızrak ucundaki kağıtlara teslim olmayın." Ne yazık ki Hazreti Ali'nin bu sözleri kabul görmemiş ve askerler Emevi oyununa yenik düşerek İslam tarihinin kaderinin kötü bir yöne döndürülmesine yol açmışlardır. Ali'yi Muaviye ile anlaşmaya zorlayan grup daha sonra hariciler adıyla Ali yandaşlarının en amansız düşmanı olacaktır. Kur'an mızraklara takılarak Ali yandaşlarının zaferi önlenmiş, daha sonra yine Allah'ın kitabı aramızda hakem olsun denilerek anlaşmazlığın iki tarafın hakemlerine bırakılması istenmiştir. Bu konuda baskı yapan hariciler hüküm Allah'ındır diyorlardı. Ali istemediği halde Ebu Musa adlı bir kişi Ali taraftarlarının hakemi kabul edildi. Bu kişi Muaviye'nin hakemi Amr tarafından aldatıldı. Amr Ali'yi de Muaviye'yi de halifelikten atmak ve yeni birisini getirmek biçiminde bir öneriyle Ebu Musa'yı avladı. Ebu Musa halkın huzuruna çıkıp Ali'yi halifelikten attığını söyledi. Daha sonra minbere gelen Amr ise Ali'nin atıldığı halifelik makamına Muaviye'yi getirdiğini söyledi. Bu tartışmalardan bir sonuç alınamayınca Hazreti Ali düzeni sağlamak için harekete geçti. Önce hüküm ancak Allah'ın diyerek isyan eden haricilerin üzerine gitti. Ali onlar için hüküm ancak Allah'ındır sözüyle bunlar batılı murat ediyorlar diyerek bu bozguncuların iç yüzünü açığa vurmuştu. Hariciler de dini kendi siyasetlerine alet ediyorlar. İslam toplumunu üçüncü bir koldan bölüyorlardı. Ali bunlarla uğraşırken Muaviye, Ali yandaşlarının bulunduğu kentleri ve bölgeleri yağmalatıyor, yakıp yıkıyordu. Ali haricileri bozguna uğrattıktan sonra Muaviye üzerine yürümek için hazırlık yaparken Mülcem oğlu Abdurrahman adlı bir harici tarafından şehit edildi. Böylece Muaviye'nin önündeki en büyük engel ortadan kalkmış oluyordu. Haricilerin dolaylı desteğiyle Emeviler iş başına geliyordu. Gaza adı altında Suriye'de yaptığı yağmacılıkla çok zenginleşen Muaviye, bu altınları kullanarak ileri gelen herkesi yanına çekmekteydi. İslam toplumu artık kesin biçimde ikiye ayrılacak, Emevilerin kan, zulüm, işkence ve dehşete dayalı 90 yıllık yönetimleri başlayacaktır. İslam dini ve düzeni artık yoksulların ve güçsüzlerin sistemi olmaktan çıkmış, egemen kesimin hükmetme aracına dönüşmüştür. Elbette ki bu akıma karşı İslam içinde bir direniş ortaya çıkmıştır. Ali ve evladı çevresinde örgütlenen bu direniş Araplar arasında değil de daha çok Mevali diye isimlendirilen Arapların İslam adına sömürgeleştirdikleri İran ve Türkistan hattıyla Irak'ta görülmüştür. Buna kısaca Alevilik denilse bile bu akımda kendi içinde Zeydiye, İsna Aşeriye yani 12 imamcılık ve İsmailiye diye 3 ana kola ve bu kollar da alt kollara ayrılmıştır. Hadis ve hadis istismarı. Hadis İslam dinini yayan Hazreti Muhammed'in söylediği iddia edilen sözlerdir. Genel bilgilere göre Kur'an'la karıştırılmaması ve yarıştırılmaması için peygamberin sözleri başlangıç dönemlerinde yazıya geçirilmemiştir. Hadislerin toplatılması ve yazıya geçirilmesi ilkin Emevi hükümdarı Ömer bin Abdülaziz devrinde başlar. Hadisler İslam'ın sünni kolunda Kur'an'dan sonra en önemli dayanak olarak kabul edilmiştir. Hatta kimi durumlarda hadisin Kur'an'ı nesh ettiği bile ileri sürülerek yer yer hadisler Kur'an ayetlerinin önüne bile geçirilmiştir. Dipnot nesh, hükümsüz bırakma, kaldırma. Hadisler peygamberlerin sözünün ve davranışlarının kaynağı sayılmış ve böylece hadislere dayalı bir sünnet yani din ve yaşam biçimi ortaya çıkarılmış, bunun adına ehli sünnet vel cemaat denilmiştir. Bu akıma kısaca sünnilik, yandaşlarına da sünni adı verilmiştir. Sünnilik pratikte Kur'an'dan çok kendisini hadislere yaslayan bir anlayış olmuştur. Bu anlayışın hadis ve rivayetlere dayanması, hadis ve rivayetlerin çokluğu, çeşitliliği, çelişkilerle dolu oluşu, birbirlerini yalanlamaları gibi nedenlerle bu anlayış içinde bile değişik akımların doğmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda da değişik mezhepler ve bu mezheplerin onlara ait alt kolları ortaya çıkmıştır. Hadis bilginleri hadisleri kaynağına yani hadisi aktaranlara ve içeriğine yani metne göre mütevatir, sahih, hasen, zayıf, mevzu gibi derecelere ayırmışlardır. Hadislerin derlenmesi ve yazıya geçirilmesi en yoğun olarak 10. yüzyılda olmuştur. Peygamberden 250-300 sene sonra yapılan bu derlemelerde bir hadis yazılırken denir ki, bana şu kişi anlattı, ona da şu anlatmış, o ise şundan işitmiş, ona da şu anlatmış, o da peygamberlerden duymuş. Kendisinde Kur'an'dan dayanak bulamayan siyasetçiler halkı yanlarına çekebilmek için hadis uydurma yoluna gittiler. Hadis uydurmayı başlatan ve bunu siyasal amaçla kullanan ilk kişi Muaviye'dir. Muaviye, Şeyhül Mezire diye daha sonra gerçek Müslüman bilginlerinin orladığı Ebu Hureyre'ye sayısız hadis uydurttu. Muaviye'nin midesinden bağladığı bu kişinin yanında Yahudi dönmesi, Kab el-Ahbar ve bunlara benzeyen sayısız çıkarcılar, Muaviye'nin ve ondan sonra gelen zalim Emevi padişahlarının yönetimlerini haklı, yasal ve ilahi göstermek için olmadık yalanlar uydurdular. Bu yalanlar önce Şam'ın kutsal kent olduğu hadisleriyle dışa vuruldu. Sonra Şam'da kutsal din adamları bulunduğu ileri sürüldü. Şam abdallarının insanların manevi gözcüsü, koruyucusu olduğu dile getirildi bu hadislerle. Bu arada Müslümanları Hazreti Ali'nin soyundan ve peygamber ailesinden soğutmak için Hazreti Ali ve soyunu kötüleyen zemmeden sözler icat edildi. Namazlardan sonra Hazreti Ali'ye sövmek ibadetin bir parçası haline getirildi ve Ehl-i Beyt'e hakaret etmek minbere çıkan hocaların birinci görevi yapıldı. Bunlar yetmedi, her grup, her ekonomik ve sosyal çevre İslam dinini kendi anlayışına, kendi yaşamına, kendi dünya görüşüne uygunmuş gibi göstermek veya bu dini kendi yaşamına uyarlamak için hadis uydurtma yoluna gitti. Bu hadislerin sayısı yüz binleri bulmaktadır. Bununla birlikte bizzat bu işlerle uğraşan hadis bilginleri kuşkusuz biçimde peygambere ait olan sözlerin sayısını 30'dan yukarı çıkaramamaktadırlar. Rivayete göre Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife bu doğru hadislerin sayısının ancak 17 olduğunu söylemiştir. Dipnot Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'daki İslam. Bugün geçmişte mezhep kurucularının kullandıkları hadislerle ilgili olarak günümüz ilahiyatçıları daha gerçekçi tavır takınmaktadırlar. Hadisçilerin kendi terminolojileri için kullandıkları sahih, zayıf vesaire deyimleri objektif ölçüler açısından bir anlam ifade etmeyen sadece hadis tekniğine ilişkin deyimlerdir. Hadis uydurmayı Allah adına yalan uydurmak sayan günümüz din adamları, Kur'an'ın da bu tutumu Allah'a iftira ve Allah'a yalan isnat etmek olarak nitelediğini belirtiyorlar. Bu zulmün tahribindeki dehşet, dini kabul ettiğini söyleyenlerin kendilerine teslim olan saf insanı aldatmış olmalarından kaynaklanıyor. Bu zulüm din adına Allah'a fatura edilen bir namertlik olduğu için dini inkarın hepsinden hiçbir şekliyle kıyaslanmayacak kadar kötüdür. Bu günahın İslam dünyasındaki işlenişi uydurma hadislerle başlamıştır. Binlerce söz Hazreti Peygamber'e isnat edilmiş, daha sonra hadis dinin kaynağıdır sloganı kitlelere benimsettirilerek yalan torbasına doldurulan sözler Allah'ın dininin başına musallat edilmiştir. Muazzez ve temiz Kur'an dini bu uydurma sözlerin ortaya çıkardığı kaostan çok büyük yara almıştır. Ne yazık ki bugün kitlelerin önüne İslam diye çıkarılan bütünün büyük bir kısmı Allah'ın kitabına değil, bu sözlere dayandırılan kabullerden oluşmaktadır. Bugün Kütüb-i Sitte yani altı kitap adıyla bilinen ve Müslümanların elinde kutsal kitap olarak dolaştırılan hadis kitapları da uydurmacanın en yüksek olduğu dönemde yazılmıştır. İbn Hanbel Müsned adlı kitabını 750 bin hadisten, İmam Malik Muvatta adlı eserini 100 bin hadisten, Buhari Sahih adlı eserini 600 bin hadisten, Ebu Davud Sünen adlı eserini 500 bin hadisten oluşturmuştur. Bu hadis kitapları oluşturulurken hadislerin seçiminde yalnızca hadisi aktaran kişilerin niteliği göz önünde tutulmuş, içeriye önem verilmemiştir. Hadisi aktaran kişiler zinciri yani senetle asla sağlam olmamış, birbiriyle çelişen, birbirini yalanlayan sayısız senetler oluşmuştur. Bunlardan birisinin ak dediğine diğeri kara diyebilmiş, aslında siyasal olan nedenlerle birbirlerini reddetmişler, yalancılıkla suçlamışlardır. Hadis ilminde hüccet, yani tartışılmasız delil, kesin doğru sayılan Yahya bin Ma'in, İmam Şafii gibi bir bilgin için güvenilir bir ravi değildir diyerek onu yalancılıkla suçlayabiliyordu. Yahya'nın Şafii'yi güvenilmez ilan etmesinin nedeni ise siyasaldı. Çünkü İmam Şafii Ehl-i Beyt'e sonsuz sevgi saygı gösteriyor, hatta hilafetin onların hakkı olduğunu savunuyordu. Yezid ve adamlarını sevmeyen Şafii bir şiirinde Ehl-i Beyt'i sevmek rafizilik ise bütün dünya bilsin ki ben de rafiziyim diyebilme cesaretini göstermiştir. Muaviye döneminde başlatılan yalan hadis yaratma işi Abbasiler döneminde tüm hızıyla hem de artarak sürdürüldü. Abbasiler iktidarı ele geçirmek, muhalefeti bastırmak, kendilerini haklı göstermek için parayla tuttukları adamlara hadis uydurtmuşlardır. Sağlam sayılan bir hadis şöyledir: Kaderiler ümmetimin mecusileridir, onları gördüğünüz yerde öldürünüz. Bilindiği gibi kaderilik Mutezile'nin felsefi adıdır. Mutezile 9. yüzyıl başında doğmuştur ve Cebriye'ye karşıt dünya görüşüdür. Cebriye kaza ve kaderin Allah tarafından başlangıçta tespit edildiğini, bunun değiştirilemeyeceğini savunur ve kişinin iradesini kabul etmez. Hayır ve şer konusunda da durumları budur. Her olumsuzluğu ve yanlışı Allah'a yükleyerek siyasal yöneticileri aklamak isteyen bu akımın yanlışlığını Mutezile açıkça ortaya koymuştur. Mutezile'ye göre kişi edimlerinde özgürdür. Hayır Allah'tan sayılsa bile şerri Allah'a mal etmek, Allah'ı kulun hatasına ve şerrine ortak etmektir. Halbuki Allah'ın sıfatları arasında böyle bir özellik yoktur. Allah'ın azabı sınırlıyken rahmetinin sonsuz olduğu, Allah'ın zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olduğu, Allah'ın kulları için azap değil sevap dilediği, Allah'ın rahmet edenlerin en minnet edicisi olduğu Kur'an'da da sürekli vurgulanmaktadır. Emevi zalimlerinin yaptığı kötülük ve katliamlara kılıf bulmak için parayla tutulan din adamlarının yarattığı Cebriye'yi reddetmek iktidardaki güçlerin işine gelmiyordu. Bu yüzden derhal peygambere mal edilen bir söz icat ettirilerek bu insanlara savaş açıldı. Böylece İslam dini ve onun peygamberi Abbasi yönetiminin siyasal emellerine alet edildi. 8. ayının sonu. Sayfa 90.